Tabii.
Oysa adımız da
uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba Başkent'ten. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun diyoruz Hayatın Sesleri ekibi olarak. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni sizler için. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan program boyunca ulaşabilirsiniz bizlere. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bir telefon çığlığıyla yalnız bir güne uyandım bir an. Yanındasın sandım. Dün de yok, yarın da yok. Sonsuz bir şimdi. İçimde o an nefessiz kaldım.
Dünya bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'la birlikteyiz. Size merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta Türkiye Milli Komisyonu çerçevesinde Anadolu'dan başladık. UNESCO ile birliktelikten devam ettik. Ancak uluslararası toplumla ilişkilere de bir göz atalım istiyoruz bu hafta. Özellikle Türk dünyası ile ilişkilerden mi başlayalım? Ne dersiniz?
Olur, hay hay.
Buyurun lütfen. Türk dünyası ile ilişkilerimiz ne doğrultuda?
Efendim tabii UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun Türkiye'de kurmuş olduğu bir komisyon.
Evet.
Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda elbette çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da uluslararası toplumla UNESCO idealleri etrafında da buluşarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii ki son 25 yılda Türk dünyasında ortaya çıkan gelişmeler Milli Komisyon olarak bizi de UNESCO idealleri kapsamında bu dünya ile temasa ister istemez getirdi. Bu temas çerçevesinde ilk önce somut olmayan kültürel miras çalışmaları çok motive ediciydi. Çünkü Türk dünyasının büyük bir bölümü steplerden oluşuyor. Büyük bir bölümü bu steplerde yaratılan işte şarkılarla, türkülerle, destanlarla, hikayelerle ortak bir mirasa dönüşmüş durumda.
Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Ortak bir kültür mirasına aynen sahibiz aslında.
Bu ortak miras bizi biliyorsunuz bir de aynı zamanda Türkiye'nin bu Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandığı süreçte Türksoy diye bir teşkilat kurdu bu ülkelerle. Türksoy Teşkilatı bir kültür teşkilatıdır. Onlarla temas kurarak biz bu somut olmayan miras seminerini başlattık 2008
Türksoy
yılında.
Türksoy üyesi tüm ülkelerle.
Tüm ülkelerle. Evet. Tabii bunların yani hem federasyon, Rusya Federasyonu içerisindeki Türk Cumhuriyetlerini, muhtar cumhuriyetleri hem de bağımsız cumhuriyetleri içine aldı bu Türksoy şemsiyesi. Biz de o şemsiyeden yararlanarak milli komisyonlar arasındaki teması güçlendirdik.
Bu arada Türksoy üyesi ülkeler UNESCO Milli Komisyonları başkanlığı
dönem başkanlığı
evet yaptınız değil mi?
Şu anda dönem başkanıyız.
Hala devam ediyor.
Doğru.
Evet.
Oraya da ben geleceğim bir şeyde süreç için nasıl gelişiyor diye. 2010 yılında o dönem bizim Milli Komisyonumuzun başkanı, şimdiki Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'ydı. Onun da ben başkan vekiliydim. Oradaki görüşmelerimizde bu somut olmayan miras toplantısını Milli Komisyonların içine alan bir toplantıya dönüştürelim kararımız oldu. Ve öylece başladık. Daha sonra diğer Milli Komisyonları, yani bağımsız Milli Komisyonu olan UNESCO'ya üye devlet, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan devlet olmak gerekiyor. Bu kapsama uyan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan, bir de Türkiye. Bu ülkelerle biz birlikte çalışalım UNESCO konusunda dedik ve süreç çok hızlı gelişti. İlk toplantıyı Ankara'da yapmıştık. Sonra diğer cumhuriyetlerde de toplantılar yapa yapa geliyoruz. Bu toplantı, yani son toplantıda hangi ülkede gelecek yıl toplantı yapılacaksa o ülke dönem başkanı oluyor. Sonraki yapılan toplantıda da dönem başkanını devrediyor. Böyle bir sistem kurdu. Şimdi bu sene toplantı Türkiye'de yapıldı 9 Temmuz'da. Türkiye'de yapılan toplantıda Azerbaycan'dan biz dönem başkanını aldık. Gelecek yıl muhtemelen Temmuz ayında Kırgızistan'da yapılması söz konusu. Kırgızistan'a devredeceğiz. Dolayısıyla bir yıl dönem başkanıyız biz. Burada şunu yapıyoruz. Milli komisyonlar olarak ortak neler yapabiliriz konuşuyoruz. İkincisi de bu ortak yapacaklarımızı somut olmayan miras, somut kültürel miras, dünya belleği ve eğitim gibi 4 seminer içerisinde değerlendiriyoruz. Bunlar içerisinde çok güzel geliştirdiğimiz konulardan bir tanesi mesela somut miras konusunda İpek Yolu güzergahındaki kalıcı mirasların, hani kervansaraylardır vesairelerdir, yapılardır. Bunların envanterini çıkararak bir dünya mirasına öneri sunma düşüncemiz var. Somut olmayan mirasta gerçekleştirdiğimiz konular var. Mesela diğer başka ülkelerinde katılarak şu anda 12 ülkenin ortak mirası olarak Nevruz'u biz insanlığın somut olmayan mirası listesine sunduk. Hindistan'dan, İran'dan, Türkiye'ye kadar uzanan o geniş coğrafyada Afganistan'ı, Tacikistan'ı, Pakistan'ı ve Türk Cumhuriyetlerinin tamamını içine alan bir dosyaya dönüştü ve
peki bu dosyayı belli tarihler arasında mı sunuyorsunuz?
Tabii, tabii.
Kabuller belli tarihler arasında mı yapılıyor?
belli tarihlerde sunmanız ve belli tarihlerde de komite toplantısında kabul edilmesi gerekiyor. Bunlar kabul edildi. En son 12 ülkenin ortak mirası olarak Nevruz dünya mirası oldu. Yani somut olmayan miras konusunda. Sonra 5 ülkeyle bir araya geldik. Lavaş, yufka ekmek kültürünü dünya mirası yaptık. Buna benzer hani ortak miraslar ortaya çıktıkça bunları UNESCO'ya sunuyoruz. Ama asıl temel konu şu, biz UNESCO'da Türkçe konuşan ülkeler olarak bir platform oluşturmak ve ortak fikirlerimizi birbirimizi destekleyerek sürdürmek istiyoruz. Mesela bunlardan birisi komitelere adaylıklar olabilir, genel kurulda çeşitli adaylıklar olabilir. Birbirimizi destekleyerek, birbirimizi takviye ederek bilgi ve deneyim bakımından bir platform oluşturduk ve güçlü bir şekilde bu yürüyor. Elbette bizim Türk Cumhuriyetleri ile çok ortak yanımız var. Dilimiz ortak ve biraz önce de söylediğim gibi kültürümüz ortak. Biz Nasrettin Hoca diyoruz. Ha, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Köroğlu aynı şekilde, Dede Korkut aynı şekilde. Pek çok konuda ortak, böylesine bir ortak miras sunma imkan ve ihtimali dünyanın pek çok yerinde sanıldığı kadar yok. Yani bizim çok güçlü bir ortaklığımız var. Ama sadece Türk Cumhuriyetleri ile değil, yani altıncısını yaptık bunların.
Balkanlarla da.
Biz bir dünya devletiyiz ve bu dünya devletine yakışır şekilde çalışıyoruz. Balkanlarla da işbirliklerimiz var, milli komisyonlar arasında.
Orta Doğu'yla.
Orta Doğu'yla, mesela Arap ülkeleriyle ortak miraslarımız ve ortak ilişkilerimiz var. İran'la hakeza, kategori 2 merkez denilen bir UNESCO enstitüsyon sistemi var. Onun içerisinde onlarla beraberiz. Uzak Doğu'da Japonya ile, Kore ile, Çin ile çalışmalarımız devam ediyor mesela. Bunun yanında Latin Amerika ile çalışıyoruz. Latin Amerika'da Meksika merkezli kürsüler ve programlar var. Onlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Zaten biz UNESCO'da 6 grup var. Yani seçim grubu deniliyor buna. Biz birinci gruptayız. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika denilen o grupta zaten biz onlarla sürekli temas halindeyiz. Kısacası dünyanın hangi bölgesi olursa, mesela bunlardan birisi unutmadan söyleyeyim. Afrika'yla da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok sıcak ilişkileri var son dönemde. Ve bizim Afrika'ya bakışımız da hani buranın kaynaklarını nasıl Türkiye'ye getiririz de Türkiye'yi abad ederiz üzerine kurulu olmadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mantığı. Yardım etmek, dostluk inşa etmek ve onların kalkınmasına destek olmak gibi bir temel idealimiz var. Mesela TİKA projeleri inanılmaz bir şekilde orada yürüyor. Devletimiz Mali'deki bu terör faaliyetleri nedeniyle yıkılan türbeleri ve tarihi ve dini yapıları
onarıyor
ve onlara destek oluyor. Pek çok alanda bizim aynı zamanda bir de Afrika bakışımız var. Geçen sene Afrika'yla biz bir somut olmayan mirasta Afrika ve Türkiye deneyimini eğitim sisteminde nasıl inşa ederiz diye bir toplantı yaptık İstanbul'da. İkinci toplantı yapılmadan
kimler
önce
katıldı?
Bu toplantı. Afrika ülkeleri katıldı. Evet. Yani Afrika'nın davet ettiğimiz ülkelerinin tamamı katıldı. Onlarla gelecek toplantı şeklinde bir kararımız oldu. Yani sürekli bir Afrika ve UNESCO Milli Komisyonu bilgi ve deneyim paylaşımı sistemi kurduk.
Gelecek toplantı derken ne kadar süre
2017 sonra? 2017 yılının Nisan ayında bu toplantıyı yapacağız. Onun raporlarını da oluşturduk ve UNESCO'ya gönderdik. Şimdi Afrika'dan bize
ne çıktı rapor sonucunda? Rapor
sonucunda şu, biliyorsunuz Afrika somut olmayan miras bakımından hani yaşayan kültürle ilgili bir bölge olduğu için mimari yapılardan çok yaşayan kültür çok zengin ve somut olmayan miras zengin. Mesela Afrika'da çok önemli bir söz var. Şöyle denir. Afrika'da yaşlı bir insan öldüğünde devasa bir kütüphane yanmış gibidir denir. Dolayısıyla hani Afrika'nın bu deneyimleri el sanatlarındaki deneyimleri, miras aktarımı, hikaye anlatımı, kültürü, şarkı söyleme, dans gibi alanlardaki okul sistemine bunu nasıl aktardılar, miraslarını kuşaktan kuşağa nasıl aktarıyorlar, bize deneyimlerini paylaşacakları imkanlar yaratıyoruz. Bizim de Türkiye olarak çok güçlü bir deneyimimiz var bu alanda. Evet. Biz de onları aktarıyoruz. Yani işbirliği şeklinde
daha
oluyor.
Daha çok soyut miras.
Bir bölümü Afrika ile böyle ama mesela Orta Doğu'yla ve Balkanlarla ve nihayetinde Türk Cumhuriyetleri'yle de somut miras da aynı zamanda mesela İpek Yolu programı gibi ortak değerler üzerinde. Dünya Belleği programında öyle. Mesela ikili ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Kazakistan'la, Azerbaycan'la, Makedonya ile, Romanya ile ikili ilişkilerle pek çok alanda alan çalışmasıyla ortak miras sunabileceğimiz yerleri çalışıyoruz. Kısacası yani söylemek istediğim şu, UNESCO'da temel hedef kültürler arasında diyaloğu artırmak, kültürlerin yakınlaşmasını sağlamak. Biz bunu Milli Komisyon olarak kendimize şiar edindik. Dünyanın neresinde temas edebileceğimiz kültür, dil, topluluk, insan, devlet varsa onlarla birlikte çalışmaya son derece motive, hazırlıklı bir Milli Komisyon inşa ettik.
Evet, ne güzel. Peki bu çalışmaları yaparken o buluşmalarınızı nasıl tertip ediyorsunuz? Buluşmalara kimler katılıyor?
Şimdi şöyle, tabii ki bizim karar mercimiz Milli Komisyon'da yönetim kurulumuz. 15 kişilik bir yönetim kuruluyla karar veriyoruz. Kesinlikle bireysel kararlar yok. Yönetim kuruluna getiriyoruz. Orada tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. İhtiyaca göre yönetim kurulu kararıyla harekete geçiriyoruz. Evet. Sekreterimiz harekete geçiriyor. Mesela yakın tarihte Macaristan'la bir ilişkimiz oldu. Macaristan devletinden bize ortak çalışma yapalım fikri geldi. Biz bunu yönetim kurulumuza aldık. Yönetim kurulumuzda görüştükten sonra bu görüşmenin neticesinde biz uygun bulduk ve araştırma ekiplerini göndererek onlardan bize, bizden onlara giden araştırma ekipleriyle alan çalışması yaptık ve bunu raporlandırdık. Şimdi sistemimizin çalışma mantığı UNESCO'nun genel konferansında alınmış kararlar. UNESCO'nun yürütme kurulunda alınmış kararlar. UNESCO'nun herhangi bir sözleşmesinde alınmış kararlar ve bu kararlar istikametinde uluslararası topluma, dünyaya, UNESCO'ya biz ne belge üretebiliriz, ne rapor üretebiliriz, ne sonuç söyleyebiliriz. Mesela UNESCO kültürlerin yakınlaşması 10 yılı diye bir o yıl ilan etti. 2013 ile 2022 arasında. O zaman biz kültürlerin yakınlaşmasını sağlayacak projeler yapalım. Mesela herhangi bir uzman Türkiye'ye gelsin, uzmanlığını bize anlatsın. Veya bizim uzmanlarımız o ülkeye gitsin, onu anlatsın. Veya ortak miras alanlarını belirleyelim. Mesela şu anda UNESCO'da Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri diye bir program var. Bu sene biliyorsunuz, yani daha doğrusu geçtiğimiz yıl 2016 yılı Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılıydı UNESCO'da. Mesela biz bu programı ilan etmek için Kazakistan'la, Özbekistan'la, Kırgızistan'la, Azerbaycan'la ve diğer Türk Cumhuriyeti ve diğer Ahmet Yesevi'yi tanıyan ülkelerle temas kurduk. Onların
Peki,
desteklerini
Almatı'da
aldık.
Almatı'da yapılan konferansla bir ilgisi var mı?
Var tabii, var. Almatı'da da Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri ile ilişkili neler yapılıyor, sistem nasıl çalışıyor onun üzerinde konuştuk. Bir de mesela 25. yılında Türk Cumhuriyetleri 2016'da 25. yıllarını kutladılar bağımsızlıklarının. O bağımsızlıkları çerçevesinde kendilerine ilan ettikleri günler, kutlamalar, Milli Komisyon olarak bizim onlara verdiğimiz ve verebileceğimiz destekler konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk akademisyenlerle. Mesela UNESCO'nun çok önemli bir programı, UNESCO kürsüleri dediğimiz bir program var. Bu programda kültür olabilir, eğitim olabilir, doğa olabilir, iletişim olabilir, hangi sektörde olursa olsun UNESCO kürsüleri kurmak yoluyla UNESCO çalışmalarına daha fazla entegre olan, daha fazla bilgi sahibi olan, UNESCO'ya daha fazla katkı veren akademik kurumlar inşa etmek istiyoruz. Biraz da bu yönüyle bu programları destekliyoruz.
Evet, şimdi alan çalışması dediniz az önce, ben orada birazcık takılı kaldım. Çünkü çok uzun soluklu bir çalışma gerektiren bir alan çalışması bu. Şimdi alan çalışmasını yaparken tabii ki gittiğiniz ülkelerden size yardım ve destek sağlıyorlar herhalde, değil mi? Yoksa tek başına gerçekten çok zor bir süreç.
Şöyle pilot projeler oluşturuyoruz yani Milli Komisyon olarak bununla ilgili.
Alanı siz mi belirliyorsunuz?
Şimdi bizim ihtiyacımız varsa alanı biz belirliyoruz. Karşı tarafın ihtiyacı varsa bizimle temas kuruyor, birlikte çalışma yapalım diyor. Onlarla oturuyoruz. Neleri nasıl yapabiliriz? Sonucu ne olabilir? Nasıl raporlandırırız? Çıktısı ne olabilir? Bunları konuştuktan sonra birlikte çalışmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili mesela doğal mirasla ilgili, kültürel somut mirasla ilgili, somut olmayan mirasla ilgili ve dünya belleği ile ilgili pek çok alan çalışması yaptık. Bu alan çalışmalarından işte birkaçını söyleyecek olursam, mesela yakın tarihte bu Macaristan'la yaptığımız çalışma şey üzerineydi. Macar ve Türk mutfak kültürünün ortak yönlerini bularak bu mutfak kültürünün ortak sunumuydu. Mesela bir iki sene önce Romanya ile Dimitri Kantemir'i ortak miras olarak dünya belleğine sunmak üzerine bir çalışma yaptık. Mesela Kazakistan'la ortak müzik kültürümüz üzerine bir çalışma yaptık. Azerbaycan'da kadının kültürel mirasının korunmasındaki rolü üzerine bir çalışma yaptık. Makedonya ile Bulgaristan'la benzer şekilde İki ülkenin mutabık kalacağı konularda ikili projeler de yapıyoruz. çoklu projeler de yapıyoruz. Uluslararası dosya hazırlama sürecindeki ön hazırlıklar var. Mesela bu projelerde genellikle 5 uzman biz tayin ediyoruz. 5 uzman karşı taraf, 10 uzman alanda. Yani alan dediğimiz bazen köyler, bazen kütüphaneler, tabii, bazen müzeler, neresiyse alanda çalışmalar yapıyor, tespitler yapıyor, raporlar yazıyor. Biz o raporlar üzerinden ne olabileceğini istişare ederek bir karara varıyoruz.
Evet, yine bu kararları da önümüzdeki programlarda konuşmak dileğiyle diyelim. Çünkü bugün de programımızın sonuna geldik, bölümümüzün sonuna geldik. Yine birlikte olmak dileğiyle hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Yenildik mi biz maziye? Aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım, ah gecelerin hesabını.
Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Aslı Ulusoy Panluti var. Merhabalar, başkentten selamlar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Aslı Ulusoy Panluti, Fransız milli arşivlerince Mario Antoniette'den Jeanne d'Arc'a kadar cadı oldukları iddiasıyla yakılan kadınlara yönelik yapıları içeren bir sergi açıldı. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla Zanlı Kadınlar sergisi. Bize bu sergiyle ilgili neler aktaracaksınız acaba? Nasıl bir sergidir? İçeriğinde neler var?
Öncelikle şöyle söyleyelim, Fransız Milli Arşivlerinin Paris'teki çok şık malikanesinde, Soubise malikanesinde açılan serginin tam başlığı, baştan hükmü verilen kadınlar, ya da suçluluk karinesi. Biliyorsunuz masumiyet karinesi diye bir kavram var hukukta.
Evet.
İnsanlar tersi ispat edilmedikçe masumdur anlamına geliyor. Bir kelime oyunu yapmışlar Fransızlar ve suçluluk karinesi, kadınlar için suçluluk karinesi başlığını vermişler sergiye. Sergi başlıca 5 bölümden oluşuyor. İlk bölüm cadılar, ikinci bölümde bebek katilleri, üçüncü bölümde vatan haini ilan edilmiş kadınlar, dördüncü bölümde zehirleyici kadınlar, zehirleyip cinayet işlemiş kadınlar söz konusu. Şöyle söyleyelim, çok ilginç olan beşinci bölüm ise aslında hiç var olmamış yangıncı, petrolcü kadınlar adını verdikleri Fransa'da ve Paris Komünü sırasında Paris'e ateşe verdikleri, petrol kullanarak ateşe verdikleri iddiasıyla yargılanan kadınlar ve bir kişi bile kanıtı bulunamadığı için cezalandırılmamış. Ama tarihe geçmişler. Brigitte Bardot'un mesela Claudia Cardinale'yle oynadığı bir film petrolcü kadınlar başlığını taşıyor. Dolayısıyla efsaneleşmiş kadınlar bunlar. Tabii serginin en ilginç ve ağırlık verilen bölümü cadılar. Çeşitli renklerle ayrılmış bu bölümler. Şeytanı ve kötülüğü tırnak içinde çağrıştırması açısından kırmızı kullanılmış cadı bölümünde. Şöyle söyleyeyim size, 1560'tan 1630 yılına kadar inanılmaz bir cadı davası olmuş Avrupa'da. On binlerce kadın cadı oldukları iddiasıyla yakılmış. Bu bir kere serginin zannediyorum en çarpıcı tarafı, bölümü. Ve şöyle de belirteyim, bu serginin ziyaretçisi genellikle genç kadınlar. O çok dikkatimi çekti. Bir kere tıklım tıklım adım atamıyorsunuz sergide. Cadı bölümü özel olarak ilgi görüyor. Kadınlar merakla bütün konmuş dokümanları, oradaki dönemin resmi kayıtlarını, mahkeme kayıtlarını, bu hanımların, kadınların, suçlanan kadınların ifadelerini tek tek okuyorlar. Ekranlardan sürekli geçiyor zaten bu metinler. Eski Fransızca olduğu için Fransızcalaştırmışlar ve aynı zamanda İngilizce olarak da okuyabiliyorsunuz bu metinleri.
İlk kez mi gerçekleşiyor böyle bir sergi?
Şöyle söyleyeyim size, serginin içeriğini soruyorsunuz değil mi? Nasıl sunulmuşumu soruyorsunuz?
Peki onun cevabını da alalım ama ilk kez mi gerçekleşiyor böyle bir sergi?
İlk kez, evet, yanlış duydum. Evet, ilk kez gerçekleşiyor. Zaten bir yayın nedeniyle, bir kitap nedeniyle yapıldı sergi. Bu konuyu başı başına kadınların suçlu olduğuna baştan karar verilen davalar adı altında bir kitap yayınlandı. Ve o kitabın çerçevesinde yapılıyor sergi. Ve kadınlara çok özgü gibi görünen bazı suçları da incelemiş. Mesela zehirleyici kadınlar. Çok kadınsı, kan geride bırakmayan, otopsi gerçekleşmedikçe hiçbir zaman ize rastlanmayan, erkek şiddetini çağrıştıran hiçbir iz bırakmayan, zehirleyerek ortadan kaldıran kadınlar. Bu da çok ilginç, bu bölüm de çok ilginç. Şöyle söyleyeyim size, nefret, aldatma, kötü muamele, erkeklerden gördükleri kötü muamele nedeniyle genellikle kadınlar zehre başvuruyorlar. Ve kullandıkları yöntem ise genellikle yemeklerine, erkeklerin yemeklerine zehir katmak. Bu şekilde çok büyük davalar olmuş. Mesela 1600'lerde bir markiz, bir soylu kalkıp işte ailesinin bireylerini yok ediyor ve sonrasında 442 suçlamayla 36 ölüm cezasına varan çok büyük bir dava çıkıyor ortaya.
Evet. O zaman sadece kadınlara yönelik yapılanları içeren değil de kadınların erkeklere yönelik yaptıklarını da içeren bir sergi kadarıyla, değil mi?
Kadınların söz konusu edildiği, evet. Odağında kadınların olduğu davalar, evet. Bunlar. Mesela bebek katilleri. Üçüncü bölüm bebek katilleri diye geçiyor. Bu bebek katillerinin özelliği şu, diğer mesela zehirleme olaylarında erkek parmak izine rastlanabilirken, bazen erkekler de yapabilirken bu işi, bebek öldürme, yeni doğmuş bebeği öldürme olayı genellikle kadınlar tarafından yapılıyor. Bu kadınlar çoğu zaman çok yoksullar, hizmetçilik ediyorlar, çoğu zaman çok yoksul, okuma yazma bilmeyen çaresiz kadınlar. Ve yakın çevrelerindeki bir erkek tarafından baştan çıkarılıyorlar ve hamile kalıyorlar ve çocuktan kurtulmanın yollarını arıyorlar. 1500'lerde evlilik dışı hamileliğin otoritelere bildirilmesi gerektiğini düşünürseniz, tırnak içinde toplum tarafından çok ciddi bir şekilde suç sayılan bir durum bu. O yüzden bu kadınların aklına ilk önce kürtaj geliyor. Her türlü yola başvuruyorlar ancak başaramadıkları durumlarda çocuğu terk ediyorlar. Onu da yapamıyorlarsa bir kilise yakınına bırakıyorlar genellikle. Ama onu da eğer yapamıyorlarsa çocuğu doğar doğmaz yok ediyorlar. Ve bu çocuk kadınlar genellikle şok halindeler. Sergide bunun altı çok çizilmiş. Çok yakın zamanda Fransa'da yine buna benzer bir çocuk katli söz konusu oldu annesi tarafından. Vermiş oldukları tarifler bugüne de çok uyuyor. O yüzden onu da hemen söylemek isterim. Mesela bu kadınlar çocuklarını gömerken o kadar telaş içindeler ki çocukların cinsiyetini bile hatırlamıyorlar. Ve bu şokun altında sorulan sorulara çoğu zaman kilitlenmiş vaziyetteler, duygularını ifade edemiyorlar. Bu sözünü ettiğim yakın zamanlarda olan ve burada çok konuşulan cinayette de bunların çok altı çizilmişti haberciler tarafından. O yüzden özellikle dikkatimi çekti. Dördüncü olarak petrolcüler var. Bu petrolcüler dediğim gibi Paris Komünü 1871'deki çok büyük toplumsal ayaklanma sırasında rol aldığı iddia edilen ve genellikle bu arada altını çizelim. Kadınların hiçbir şekilde siyasi hiçbir talep hakkı yok o dönemde. Hiçbir hakları yok. Buna rağmen tırnak içinde dava insanı olmuş kadınlar. Bu kadınların işte gidip sağ solu Paris'te ateşe verdikleri ve bunun içinde petrol kullandıkları efsanesi dolaşıyor ortalıkta. Ve 1051 kadın ki 33 binin üzerinde erkek yargılanıyor. Daha doğrusu erkeklerle birlikte kadınlar toplam sayı 33 binin üzerinde. 1051'i kadın bunların. Ve hiçbiri Savaş Konseyi tarafından suçlu olarak anılmıyor. Dolayısıyla sadece bir efsane olduğu ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi Fransızların bilinç altına kazınmıştır bu. Bugün hala derslerde öğretilen Louise Michel, o efsanevi kadınlardan biridir. 1830 doğumludur, öğretmendir. Ve inanılmaz bir hak hukuk arayan kişiliğiyle Paris Komünü'nde yer alır, ambulansçıdır. Aynı zamanda propaganda metinlerinin hazırlanmasında rol alır.
Ne kadar sürecek sergi?
Söyleyelim 27 Mart'a kadar görülecek. En son şunu söylemek istiyorum. Çok ilginç çünkü. Bence serginin en ilginç bölümü. Onun için onu sona sakladım.
Evet, o zaman kısacık söyleyelim lütfen. Süremizin de sonuna geldik sevgili Aslı Uluslu.
Hemen söylüyorum. Bağımsızlıkta yani 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ki buna yatay işbirliği tabirini kullanmışlar bunun için. Çünkü Almanlarla gönül ilişkisi kurmuş kadınlar bunlar. Ve hepsi vatan haini ilan ediliyorlar. Ve 20 bin kadın Fransa'da saçları kazınmak suretiyle toplum tarafından cezalandırılıyor. Hiçbir şekilde gönül ilişkisinin cezai bir şeyi hükmü yok. Dolayısıyla toplum cezalandırıyor. Bugün Fransızların çok acıyarak, üzülerek baktıkları bir tarihsel kesittir bu. Bu kadınların bazı görüntüleri internetten de bakmak isterse dinleyicilerimiz baksınlar. Bu saçı kazınan kadınların görüntüleri içler acısı bir görüntü olarak Fransız bilinçaltına kazınmış vaziyette.
Evet, 27 Mart'a kadar da serginin açık olduğunu söyleyelim. Çevre ülkelerden de gelmek isteyenler gelip görebilirler. Çok teşekkür ediyoruz.
Buyursunlar gelsinler, çok güzel.
Paylaştıklarınız için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, iyi günler. Fransa'dan sevgili Aslı Ulusoy Pannotti telefon konuğumuzdu. Teşekkürler.
Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. 7 düvel zindanından beterdir 7 kule. 7 düvel zindanından beterdir 7 kule. Mergiden duman duman bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek yaman. Beş yıl bana yaraştı da nargilem buna şaştı. Beş yıl bana yaraştı da nargilem buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarma cigaram yanar, şekerim ağrar. Tekkin
deniz güzel ama haber uçuranlar var. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten. Beş değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Nargilem duman dumana bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek
sözler ve düşler. Daha 24 saat oldu ayrılalı. İlk ayrılıkta değil üstelik. Ama ne bileyim işte, bir başka özledim seni bu sefer. İçimde volkanlar tütüyor. Sesini, kokunu, sıcaklığını arıyorum. Gözlerini özlüyor gözlerim. Kulaklarım sen gideli sesine hasret. Hiç değilse onların hasreti dinsin diye seni aradım az önce. Sesinle nasıl bayram yerine döndüm bilemezsin. Hasret şarkıları dinliyor, hasret şarkıları çalıyorum saatlerdir. Saatlerdir tutuyorum tuz zerreciklerini. Sen yoksan ne doğan gün, ne batan gün. Hiçbiri umurumda değil diyor şarkılardan biri. Beni anlatıyor. Yokluğunun sızısını hiçbir düş azaltmıyor, hiçbir söz dindirmiyor. Aksi gibi birbiri ardına hasret çığlıkları atıyor şarkılar. Efkarıma efkar ekliyor. Bizimki gibi bir sevda var mı bu çağda bilmiyorum. Kime sorsan onun sevdası en büyük. Yine de bizi tanıyan bilen kime sorsan diyorlar ki bu devirde yok böyle bir sevda. Yok gerçekten. Olsaydı eğer kokunu bunca özler miydim? Sıcağını yaşatmayan uykulara küskün olur muydum bunca? Dün sabah ezanı okunuyordu yattığımda. Radyoda okunan şiirler eşlik etti sensizliğime. Hiç değilse yorgunluktan sızmak için oturdum sabaha kadar. O bile işe yaramadı biliyor musun? Cendereye döndü sanki her gece koynuna sokulup uyuduğum yatağımız. Yine uyuyamadım. Az önce bir daha sensiz hiçbir yere gitmem dedin telefonda. İçim yana yana telefonu kapattıktan sonra sordum kendime. Gitmek mi zor, kalmak mı? Bulamadım cevabını. İkisi de zor galiba ama sensiz kalmak daha zor. Yalnızlıktan daha zor sensizlik. Ah, keşke burada olsaydın şimdi. Ya da ben orada olsaydım. Nasıl da sarılırdım, nasıl da sokulurdum, nasıl da sığınırdı burnum boynunun kuytuluğuna. Gel desem gelirsin biliyorum. İçimde tüten volkanlar gel diyor aslında. İçimde tüten volkanlar bencil. Bense sana kıyamıyorum. Sana hem doyamıyor hem de kıyamıyorum. Sevmek böyle bir şeymiş demek. Şimdi anlıyorum. Bil bakalım bugün ne oldu? Hani ilk yıl dönümümüzde bana aldığın orkide var ya, 2 yılın ardından ilk kez birkaç gün önce tomurcuklanmıştı biliyorsun. Tomurcuklardan biri çiçeğe dönüştü bugün. Hem de gözümün önünde. Geçici süreliğine de olsa sensiz evimin sessizliğinde çıt diye bir ses duydum önce. Anla işte evimizin sensizken ne kadar sessiz olduğunu. Hemen sesin geldiği yöne baktım ki ne göreyim. Henüz patlattığı tomurcuğun içinden hayata ilk merhabasını gönderiyor çiçeğimiz. Sana söylemedim henüz. Çünkü emin değilim. Galiba ben de bir tomurcuğum artık. Şimdi burada olsan bu cümleyi duyunca ne yapardın acaba? Muhtemelen gözlerini kısıp bana bakar ve ne demek istediğimi anlamaya çalışırdın. Anla işte. Ben şimdi hem tomurcuğum hem toprak derdin. Bu bilmece gibi konuşmayı biraz daha uzatıp seni şaşırtmanın keyfine vararak. Kendime sözüm olsun döndüğünde bunu yapmak. Döndüğünde. Sahi ne zaman döneceksin? Ne zaman bitecek şu sabırsız bekleyişim? Seni özledim. Hem de çok. Çok. Ötesi yok. Metnimizin yazarı sevgili Tülin Şen Altınlı'yı sevgi ve özlemle anıyoruz.
Pişirdim sevdiğin yemekleri, suya koydum çiçekleri. Evde ne varsa baktım, elledim, özledim, çok özledim. Kucağımda senin aldığın bebek, dinledim hep aynı şarkıyı, dinledim, bunlar bitti. Özledim, çok özledim. Hep yürüdüğüm sahildeyim. Şu küçük tekneyi nasıl da severdim. Resmin buruştu terliğimde. Onu denize atsam yoksa bağrıma bassam. Abonesi olduğumuz kahvenin, gelip oturmaya cesaret edemedim. Seni sordum bizim balıkçı, gözyaşlarımı tutsam mı yoksa salsam mı bilemedim. Pişirdim sevdiğim yemekleri, suya koydum sevdiğin çiçekleri. Evde ne varsa baktım, elledim, özledim, çok özledim. Özledim, çok özledim.
Başkent'ten birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı vardı. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Lan bu ne? Bu sürü dayanıklı. kalacağım.